Ayrım 27.
Devletin gençlerin üzerindeki gözetim hakkının okulun sona ermesiyle biteceğini ve ancak askere gitmeleriyle tekrar onlarla ilgilenmeye başlayacağını sanması yanlış bir görüştür. Bu hak gerçekte devam ede gelen bir görevdir. Şimdiki yönetim vatandaşların sağlıklarıyla ilgilenmeyerek bu görevini alçakça bir şekilde ihmal etmiştir. Bugün gençleri gürbüz ve sağlam yetiştirmek için çalışılacağı yerde onların sokaklarda ve eğlence yerlerinde ahlaklarının bozulmasına göz yumulmaktadır. Okul sonrası gençlerle nasıl ilgileneceğini bilmek önemli bir konu değildir. Esas olan şey devletin bu hususu vazifesi olduğunu bilmesidir. Çare vasıtalarını devlet kendi arayıp bulmalıdır. Irkçı devlet okul sonrası da gençlerin fiziki gelişmeleriyle ilgilenmenin yetkililer içinde bulunduğunu bilmeli ve bunu kendi kurumlarıyla halletmeye çalışmalıdır. Fiziki eğitim gence askerlik hizmetine bir hazırlama işi olmalıdır. Artık ordu eskiden olduğu gibi gençlere manevranın hazırlanmasına ait mücadeleyi öğretmeye muhtaç kalmayacaktır. Böylece ordu artık acemi kimselerden oluşmayacaktır. Ordunun mükemmel bir fiziki hazırlıktan geçmiş bir genci asker yapmaktan başka bir görevi kalmayacaktır. Demek oluyor ki ırkçı devlette ordu gençlere yürümeyi ve silah taşımayı öğretmek gereğini hissetmeyecektir. Ordu ırkçı devlette yüksek bir vatani öğretim görevi olacaktır. Genç Alman askeri orduda gerekli askeri eğitimi görecek fakat aynı zamanda o sivil hayatta alacağı role hazırlanmaya devam edecektir. Bu kurum genç çocuğu bir erkek yapmalıdır. Ordu gençlere yalnız itaat etmeyi öğretmekle kalmamalı, onlara bir gün yönetici olma yeteneğini de vermelidir. Nihayet genç kendi kuvvetinden emin olarak askerlik ruhunun etkisi altında milletinin mağlup edilmemiş olduğuna da kanaat getirmelidir. Askerlik hizmetini bitiren gence iki belge verilecektir. Bu belgeler biri bir vatandaşlık diploması olacaktır. Yani resmi bir görev alabileceğine ve bu görevi yürütebileceğine dair yasal bir belge. İkinci vesika ise fiziki bakımdan evlenmeye uygun olduğunu bildiren bir çeşit sağlık onay belgesi olacaktır. Irkçı devlet erkek çocuklarla olduğu kadar kız çocuklarıyla da ilgilenecektir. Kızların da eğitimleri aynı prensipler dahilinde idare edilecektir. Kızlar için en önemli nokta beden terbiyesi olmalıdır. Karakterin terbiyesi daha sonra gelir. Nihayet fikri eğitimlerin gelişmesi meselesi ele alınır. Kız terbiyesinin tek gayesinin kızı geleceğin annesi olarak hazırlamaktan ibaret olduğu hiçbir zaman akıllardan çıkartılmamalıdır. Herkesin karakterinin gerçek görevi önceden meydana gelir. Bir bencil her zamanda bir idealiste sürekli şekilde idealisttir. Bu arada bu iki zıt karakter arasında milyonlarca çeşit karakter vardır ve bunları ayırmak ve anlamak pek zordur. Anadan doğma bir katil daima katil kalır. Fakat canice davranışlara bir dereceye kadar eğitimi olan kimse başarılı bir terbiye ile toplumun faydalı bir ferdi haline getirilebilir. Eğer şüpheli karakterlerde terbiye eksik olursa bu gibi kimseler birer zararlı unsur olarak yetiştirilebilirler. Savaş sırasında milletimizin önemli sır saklamamasından bir hayli şikayet edildi. Bu kusur yüzünden birçok zorluklar çekildi. Fakat savaştan önce milletimize verilen terbiye onu sır saklayan az konuşan biri yapmamıştı. Önemli sırlar düşmanın kulağına gidiyorsa sebebini bunda aramalıydık. Daha küçük yaştan itibaren söz taşıyan kimse geveze olmayan arkadaşına tercih ediliyordu. İhbar bir açık kalplilik, sırdaşlık ise ayıplanan bir inat sayılıyordu. Bu durum bugün de devam etmektedir. Çocuklara sır saklamanın değerli bir fazilet olduğu bir kere olsun söylenmemiştir. Çünkü bizim modern pedagoglarımızca bunlar önemli şeyler değildir. Ama bu önemsenmeyen ayrıntılar bugün devlete adliye masrafı olarak pahalıya mal olmaktadır. Keza birbirini çekiştirmenin sebep olduğu davaların büyük bir kısmı bu sır saklayamama eksikliğinden dolayı açılmaktadır. Sorumsuzca söylenen sözler gayet kolaylıkla söylenmektedir. Mesela milletimizin ekonomik çıkarları sürekli olarak boşa harcanıyor. Buna sebep mühim üretim usullerinin akılsızca açıklanmasıdır. Mesela ülkenin savunmasına dair gizli hazırlıklar yine boşboğazlıktan dolayı boşa gitmektedir. Milletimiz susmasını bilmemektedir, işittiğini tekrar etmektedir. Bu gevezelik savaşı kaybettirir. Terbiyenin eksikliği büyüdükten sonra telafi edilemez. Bir öğretmen en adi ihbar duygularını teşvik ederek öğrencilerinin haylazlıkları hakkında haber almaya prensip edinmemelidir. Çünkü gençlik ayrı bir devlet meydana getirir ve orta yaşlılara karşı cephe alır. Bu çok doğaldır. Çünkü 10 yaşındaki bir çocuğun kendi yaşıtlarıyla kurduğu birlik orta yaşlılar arasındaki birlikten daha kuvvetlidir. Bir arkadaşını ihbar eden çocuk ileride öyle fena bir gelişme kaydeder ki vatana ait bir sırrı bile açıklayabilir. Böyle bir çocuk cesur ve namuslu kabul edilemez. Öğretmen için sınıfta otorite kurmak üzere böylelerinden yararlanmak rahat bir şey olabilir. Fakat bunu yaptığı takdirde genç kalplerde ileride filizlenecek ve kötü sonuçlar doğuracak olan tohumları bırakmış olur. Çoğu kez küçükken böyle ihbarlara alışmış bir çocuğun büyüdüğü zaman rezil bir kimse olduğu tespit edilmiştir. Bu ibret dersi olmalıdır. Mertlik, özveri ve sır saklamak büyük bir millet için mutlaka gerekli olan faziletlerdendir. Bunları geliştirmek ve okullarda verilen telkinlerle mükemmelleştirmek günümüzün eğitim sistemiyle ilgili en önemli konulardır. Çocuklara ağlaya ağlaya şikayet etme huyunu ve acıdan bağırmayı unutturmak da bu terbiyenin programına ait bir görevdir. Pedagoglar çocukları küçük yaştan itibaren sıkıntılara olgunlukla katlanmaya alıştırmazlarsa ileride bu kimseler zor anlarda baş kaldırırlar. İrade kuvvetini, çabuk karar vermek yeteneğini, sorumluluğu memnuniyetle kabul etmek eğilimini geliştirmek son derece mühimdir. Eskiden orduda bir emir vermektense rastgele bir emir vermemek daha iyi olduğu ilkesi kabul edilirdi. Gençler şunu öğrenmelidirler. Boş yere cevap vermektense herhangi bir şekilde cevap vermemek daha iyidir. Yanlış cevap vermek korkusu cevaptaki yanlıştan çok daha ayıptır. Gençleri hareketlerinden sorumluluk alabilmek için de bu düsturdan istifade edilmelidir. Bugün bizi ciddi bir karşı koymadan alıkoyan şey silah eksikliği olmayıp irade eksikliğidir. Bu enerji yokluğu milletimizin içine yayılmıştır. Bu durum milletin riske katlanma ve herhangi bir konuda karar verme yeteneğini körletmektedir. Oysa şu iyice bilinmelidir ki bir tavır ve hareketin büyüklüğünü meydana getiren şey o tavır ve hareketin kapsadığı risktir. Bir Alman generali işin farkına varmadan bu esef verici irade eksikliğini ifade için klasik bir düstur ortaya koydu. Başarılı olacağıma dair %51 ihtimal bulunduğunu gördüğüm takdirde harekete geçtim. Ama ne yazıktır ki bu %51 Büyük Almanya'nın o korkunç yıkılışını izah etmektedir. Bu Alman generali ve onun gibi hareket eden herkes kaderin başarıyı kendisine garanti etmesini talep ettiklerine göre bunlar bu davranışlarıyla bir kahramanlık hareketi göstermekten vazgeçiyorlar demektir. Bu durumun öldürücü bir tehlike oluşturduğu bilindiği sırada başarıyı sağlayacak teşebbüs ancak bir kahramanlık hareketidir. Örnek mi isteniyor? Verelim. Ölüm döşeğinde yatan bir kanserli ameliyat olmayı göze almak için %51 başarı ihtimaline muhtaç değildir. Ameliyat %51 değil, %0.5'dan fazla bir başarı vaat etmese bile cesur ve irade sahibi bir kimse riski göze almalı, ameliyata destek olmalıdır. Yoksa yakında öleceğinden dolayı etrafına dert yanmaya hiç hakkı yoktur. İyice düşünülecek olursa zamanımızın belası olan bu istemek ve karar almak yeteneksizliğinin özellikle gençlerimize eskiden beri yanlış verilen terbiyenin sonucu olduğu anlaşılır ve görülür. Bu adi alışkanlığın olumsuz etkisi gelecek nesillerde de devam eder. Milletimizi zaafa sürükleyen bu başarısızlığın etkisi, hükümet makamını işgal eden devlet adamlarında görülen medeni cesaretin yokluğu ile en yüksek noktasına erişir. Bu arada sorumluluk korkusu hakkında da aynı şeyler söylenebilir. Sorumluluk korkusu gençlere verilen terbiyenin noksan ve sakat oluşundan dolayı bir rezalet halini almaktadır. Bu rezalet, gençlerin bütün resmi hayatları boyunca kendini göstermekte ve ölmez makamına da parlamenter rejimde ulaşmaktadır. Irkçı devlet bütün dikkat ve çalışmasını iradenin ve karar verme yeteneğinin eğitimine harcadığı gibi, gençlerin çoğunluklarından itibaren sorumluluk zevkini ve yaptıkları işlerin gereken cesaretini kaybetmelerine de özellikle önem vermelidir. Irkçı devlet ancak bu görevin gerek ve önemini kavradığı ve yüzyıllar boyunca bu terbiyeye devam ettiği takdirde bizim çöküşümüzde korkunç bir şekilde etkili olmuş fakat bugün zaaftan kurtulmuş olan bir millet meydana getirmekte de başarılı olabilir. Bizim ırkçı devletimiz bugün okul tarafından milletimizin terbiyesi konusunda uygulanan eğitimde ciddi ve büyük bir düzeltme yapma ihtiyacını duymaktadır. Bu düzeltme şu şekilde olacaktır. İlk önce Alman gençlerinin hafızaları %95 oranında kendileri için faydasız, lüzumsuz ve bunun sonucu olarak kısa bir zaman sonra unutulmaya mahkum bilgiyle doldurulmayacaktır. Zamanımızda bilhassa ilk ve ortaokullarda uygulanan program anlamsız bir kuru kalabalıktan ibarettir. Çok yere öğrenciler öğretilen konuların ancak birer parçalarını akıllarında tutmaktadırlar. Öğretilen bilginin ancak çok az bir kısmı ileride gençler için faydalı olmaktadır. Aynı zamanda bir işe giren ve hayatını kazanmak zorunda kalan gençlerimiz için bu bilgi yeterli olmamaktadır. Mesela bir memuru ele alalım. Bu memur 30-35 yaşlarında ve lise diplomasını almış olsun. Okulların binbir zahmetle bu memurun zihnine doldurduğu bilgiden hangilerini bugüne kadar koruyabildiğini kontrol edelim. Kontrol sonunda eskiden öğretilenlerden çok azının şimdi onun aklında kaldığını görürüz. Belki bu durum karşısında bize şöyle denilebilir. O zamanlar verilen bilginin tamamının gayesi öğrenciyi yalnız geniş ve çeşitli bilgilerin sahibi yapmak değildir. Bu yola gidilmesinin sebebi öğrencide düşünme, bilhassa tetkik ve müşahede yeteneğini geliştirmektir. İşte bu şekilde genç bir dimağı bir sürü intibalar arasında boğmak tehlikesi belirir. Genç beyin bu intibalara ender olarak hakim olabilir, onları ayıklayabilir ve nihayet az çok önemlerine göre bir sıralamaya koyabilir. Bu durum karşısında çok yere önemli nokta yanlış konulara feda edilerek tamamen unutulacaktır. Sonuçta bu kitle halindeki eğitimin önemli gayesi hiçbir zaman elde edilemeyecektir. Gaye aklı bir takım konularda tıka basa doldurarak öğrenmeye eğilimli bir duruma getirmek olmalıdır. Bilakis gaye bir şahsa sonradan kendisi için faydalı olacak ve çevresi bundan istifade edecek bilgi hazinesini sağlamaktan ibaret olmalıdır. Fakat genç dimağı zorla sokuşturulan bilgilerin bolluğu bunları tamamen kendisini unutturursa veya ciddi noktaları buldurtmazsa teşebbüs ve eğitim boşa gitmiş demektir. Mesela neden milyonlarca insanın yıllarca çalışarak 2 ya da 3 yabancı dil öğrendiklerine akıl ermez? Çünkü bu milyonlarca insanın arasından yalnız küçük bir bölümü öğrendikleri bu yabancı dillerden yararlanır. Bir yabancı dil öğrenmiş olan 100 bin kişiden yalnız 2000'i ileride bundan istifade edebilecek, geri kalan 90 98 bin kişi hayatları boyunca hiçbir zaman gençliklerinde öğrenmiş oldukları Fransızcayı gerçekten kullanamayacaklardır. Yabancı dil eğitiminin genel kültüre hizmet etmeyi yolundaki delilin bizim iddiamız üzerinde hiçbir değeri yoktur. Eğer insanlar bütün hayatları boyunca okul sıralarında okuduklarından ve öğrendiklerinden yararlansalardı, o zaman bütün öğrenilenlerin bir değeri olurdu. Demek oluyor ki bu öğretilen Fransızcanın 2000 kişiye faydası olurken geriye kalan 98 bin kişi de bir hiç için gençliklerinde zahmet çekmiş ve değerli zamanlarını boş harcamışlardır. Bundan anlaşılan ve çıkarılan sonuç da şudur. Gençlere bir lisanın yalnız haz verecek taraflarını öğretmelidirler. Öğrencilere o lisanın iç mekanizmasının bir şemasını göstermek yerinde bir hareket olur. Lisanın en bilinen tarafları öğretilerek öğrenciye o lisanın grameri hakkında bir bilgi verilir. Tipik örnekler göstermek suretiyle yabancı dilin konuşulması ve yapısıyla kuralları öğretilir. Bu yöntem öğrencinin büyük bir kısmı için yeterli gelecek ve akılda tutulması daha kolay, daha basit olacağı için bugüne kadar uygulanandan daha faydalı olacaktır. Bugünkü eğitim usulü yabancı dili öğrencinin kafasına zorla sokmaktadır. Halbuki gençler hiçbir zaman o lisanı öğrenememekte ve öğrendiğini de ileride unutmaktadır. Bu gereksiz bilgi bolluğu hafızada anlamsız rastgele tutulan parça parça şeyler bırakma tehlikesini de doğurur. Yani gençler ancak en gerekli olan şeyleri öğrenmeli ve esas ile ayrıntı gençlerin lehine olarak daha önceden tespit edilmelidir. Bu genel prensipler üzerine kurulan bir eğitim öğrencilerin büyük bir kısmına bütün hayatları boyunca yeterli gelecektir. Zamanla Fransızcayı gerçekten kullanacak olan yeterli bir bilgiye sahip bulunacaklar ve derin bir inceleme ve araştırma amacıyla bu bilgilerini genişletmeye vakitleri olacaktır. Eğitim zaman konusunda birikim sağlayacak, fizik çalışmalarına ve yukarıda bahsettiğimiz karakteri geliştirme maksadına da daha fazla bir pay ayıracaktır. Bugünkü tarih eğitim usulleri yeniden düzenlenmesi gereken bir durumdadır. Tarihin verdiği derslere Alman milleti kadar muhtaç durumda olan millet çok azdır. Fakat hemen şunu belirtelim ki, tarihten Alman milletinden daha az yararlanmış çok az millet vardır. Eğer siyaset gelecek tarihin konusu ise bize tarihten okutulan şey siyasetimizin idare tarzımız tarafından mahkum edilmesi demektir. Bugün okutulan tarih derslerinin %90'ı gülünçtür. Okutulan derslerden ancak binde biri gençlerin aklında kalmaktadır. Bu da birkaç tarih ve birkaç isimden ibarettir. Yani büyük ve önemli olan hatlar tamamen eksik kalmaktadır. İşin esasını oluşturan başlıca fikirler açıklanmamaktadır. Olayların birbiri ardından gelmesindeki derin sebeplerin ortaya çıkartılması işi öğrencinin az çok gelişmiş zekasına bırakılmaktadır. Bu duruma karşı istenildiği kadar isyan edilebilir. Bir toplantı sırasında parlamenterlerin iç ve dış siyaset hakkında yaptıkları konuşmalar biraz dikkatle okunsun, her şey bütün çıplaklığıyla ortaya çıkacaktır. Herhalde bu siyasetçilerin büyük bölümü ortaokulda hatta fakültelerde paltolarını eskitmişlerdir. İşte o zaman bu kimselerin tarihteki bilgilerinin yetersiz olduğu görülür. Eğer bu siyasetçiler tarihi hiç okumamış olsalardı ve yalnız doğru bir içgüdüye sahip bulunsalardı milletimiz için daha hayırlı olurlardı. Özellikle tarih eğitiminde programları hafifletmek gereklidir. Bu tarih eğitiminin en büyük faydası olayların gelişmesine hakim ve sebep olan kanunları görebilme, seçme ve iyi kötüden ayırma olmalıdır. Öğrenim yalnız bu işe ayrılırsa her öğrencinin öğrenmiş olduğu şeylerden sonradan faydalanacağı ümit edilebilir. Çünkü tarih, geçmişte neler olup bittiğini bilmek için okutulmaz. Tarih öğrencinin gelecekte kendi milletinin hayatını temin için takip edebileceği yolu ve yapacağı hareketi öğrenmesi için öğretilir. Esas gaye budur. Tarih bir gayeye ulaşma araçlarından biridir. Fakat bugün Almanya'da araç bir gaye olmuştur. Tarihin derin araştırılması mümkün olduğu, belirli tarihlerin tespit edilmesine ihtiyaç gösterdiği, çünkü büyük hatların ancak bu olayların tarihleriyle çizilebildiği iddiasına kalkışılmamalıdır. Tarihin kişiye tarihi olayları bildirmekten başka bir hizmeti yoktur. Bu bilgi o kişiye milletini ilgilendiren siyasi meseleler hakkında bir fikir edinme imkanını sağlayacaktır. Tarih profesörü olmak isteyen sonra bu konuya derin bir şekilde kendini verebilir. Artık o kimse doğal olarak bütün ayrıntılarla, hatta ve hatta en önemsiz olaylarla bile meşgul olacaktır. Bugünkü şekliyle verilen tarih dersleri esasen bu tarz çalışmaya yeterli gelmez. Çünkü bu şekilde öğrenim öğrenci için çok geniş olurken işi bilenler için de çok dar olmaktadır. Irkçı devletin görevi ırk meselelerini ön plana alan bir dünya tarihinin yazılmasını izlemek olmalıdır. Irkçı devlet genel kültür öğrenimine ciddi noktaları kapsayan bir şekil vermelidir. Bu öğrenim öğrenciye daha ileri gitmek ve herhangi bir sahada ihtisas yapabilme imkanını sağlamak olmalıdır. İnsanın genel bilgileri ve ana hatları okuyup öğrenmesi yeterlidir. Bu öğrenim ferdin fikri faaliyetine temel teşkil edecektir. Genel kültür bütün ilimlerde mecburidir, özel kültür ise şahsın seçimine bırakılacaktır. Böylece programlar hafifletilmiş olacak ve zamandan istifade edilecektir. İstifade edilen zaman gençlerin karakterlerinin terbiyesine, iradeyi kuvvetlendirmeye, karar verme kabiliyetini geliştirmeye ait çalışmalara harcanacaktır. Şurası acı hakikattir ki okullarımızda ve özellikle ortaokullarda verilen dersler ileride meslek bakımından gençlerimize bir fayda sağlamamaktadır. Bu faydasız öğretim 3 okulda da aynı şekilde devam etmektedir. Çünkü 3 okulun herhangi birinden çıkmış kimseler bugün aynı işte ve aynı konumda aynı başarıyı gösterememektedirler. Demek ki ilkokuldan sonra ortaokul okumuş bir kimse ortaokuldaki zamanını boşa harcamış oluyor. Gerekli olan şey genel kültürdür. Bir akıla takılan özel bilgiler bir değer ifade etmez. Eğer özel bilgiye ihtiyaç varsa bu ihtiyaç da bizim ortaokullarımızın verdikleri bilgiyle giderilemez. Ortaokullarımız özel bilgi verme açısından çok yetersizdir. Irkçı devletin bu yarım tedbirlere en kısa sürede son vermesi en önemli görevidir. Irkçı devlet tarafından eğitim konusunda yapılması gerekli olan ikinci büyük düzenleme de şudur. Materyalist devrimizin farklı olarak ortaya çıkmış bir vasfı da eğitimde daima faydalı ilimlere doğru eğilim gösterilmesidir. Bu faydalı ilimler matematik, fizik, kimya ve diğerleridir. Şüphesiz ki günlük hayatımızın ihtiyaçları tekniğin ve kimyanın faydalı bilgiler olduğunu açıkça göstermektedir. Fakat bir milletin genel kültürünün hemen daima bu ilimler üzerine oturtulması çok tehlikeli olur. Dikkat edilecek husus şudur. Bu kültür daima bir ideali göz önüne almalıdır. Temel humaniteler olmalıdır. İleride daha da geliştirilecek olan meslek kültürü için gerekli olan başlangıç noktaları sağlanmalıdır. Milletin hayatı için teknik bilgilerden daha gerekli olan şeyler feda edilmemelidir. Bilhassa tarih eğitimi ihmal edilmemeli, eski dönemlere ilişkin araştırmalara devam edilmelidir. Roma tarihi büyük hatlarıyla tetkik edilecek olursa zamanımız ve gelecek için iyi bir kılavuzdur. Eski Yunan'a ait uygarlık ideali de daima bütün güzelliğiyle saklanmalıdır. Milletler arasındaki farklar onları birleştiren ve önemi çok büyük olan ırk birliğini görmekten bizi alıkoymamalıdır. Bugün bütün şiddetiyle hüküm süren mücadelenin bütün hedefleri bunlardır. Bir uygarlık kendi hayatı uğrunda savaşmaktadır. Bu uygarlık da binlerce yıl yaşamıştır ve Helenizmi Cermenizme çevrelemektedir. Genel kültür ile meslek bilgileri arasında gayet açık olarak bir fark gözetilmemelidir. Meslek bilgileri günümüzde tek bir mammonun hizmetine girmektedir. Genel kültür daha idealist anlamı ile meslek bilgilerine karşı bir merkez oluşturmak için muhafaza edilmelidir. Sanayi ile teknik, ticaret ile sanat ancak bir büyük idealden yardım gören ve güç alan milli bir topluluğun bu dört şeyin gelişmesi için gerekli olan ilk şartları sağlaması sayesinde ileri gidebilir. Bu şartlar ise maddeye bağlı bencilliğe dayanmaz. Bu şartlar feragatten memnun olan bir fedakarlık ruhuna bağlıdırlar. Bugün bir gence verilen terbiye ileride o gencin mesleğinde ihtiyaç duyacağı bilgileri bir tulumba ile beynine doldurmaktan ibarettir. Bugün için şöyle denilmektedir. Devlet kavramı bugün için açık bir anlama sahip değildir. Demek ki bugün bilinen vatani terbiyeden hiçbir iz kalmamaktadır. Eskiden bu terbiye bilhassa en küçük hükümdarları bile gayet basit ve akılsızca olsa da Allah derecesine çıkartmaktan ibaretti. Bu basit hükümdarlar çokluğu milletimizi öneminin asıl değeriyle takdir etmekten bizi alıkoyuyordu. İşte bu durumda halkın Alman tarihi hakkında ancak çok az bilgi sahibi olması sonucunu doğurdu. Gerçek milli şevk ve heyecan bu şekilde yaratılamaz. Bugünkü terbiye sistemimiz milletimizin tarihinden seçilmiş isimleri göze çarptıracak bir yere çıkartmak ve onları bütün Almanları müşterek malı yapma hünerinden yoksun bulunmaktadır. Halbuki bütün millet için bu ortak bilgi, şevk ve heyecan milletin çocukları arasında çözülmez bir bağ meydana getirecektir. Bugünkü neslin nazarı dikkatlerine gerçek büyük adamları birer kahraman olarak sunmanın yolu bir türlü bulunamamıştır. Herkesin dikkatini bu büyük kahramanların üzerlerine çekmek ve böylece tamamen mütecanis bir milli ruh meydana getirmek imkanı sağlanamamıştır. Eğitimin değişik dallarında gençler milletimiz için birer övünç kaynağı olan şeyleri tanımaktan uzak kalmış. Olayları soğuk bir şekilde izahtan öteye gidilememiş, sonuçta bu parlak örnekler anlatılmak ve öğretilmek suretiyle milli gurur kabartılmamıştır. Eğer böyle yapılsaydı bu harekete şovenizm denilecekti ve hak tarafından rağbet görmeyecekti. Hanedanla ilgili olan o küçük burjuvazi yurtseverliği her nedense en yüksek milli kibir ve gururun ürünü olan ateşli ihtirastan daha dikkat çekici, şayan ve daha kolay görülüyordu. Monarşiye bağlı vatanseverlik, emektarların ve eskilerin katılmalarıyla son bulurdu. Milli ihtirası bu yoldan yürütmek zor idi. Milli ihtiras saf kan ata benzer, sıradan bir koşumu kabul etmez. Onların bu tehlikeden çekinmelerine şaşmamak gerekir. Bir gün savaş çıkacağına, bombardıman ve zehirli gaz dalgalarının vatanseverliğin sağlamlığını sınayacağını hiç kimse düşünmüyordu. Fakat savaş çıktığı zaman bu ateşli vatanseverliğin değişikliğinin cezasını fazlasıyla çektik. Artık insanlarda imparatorları ve kralları için ölmek inancı kalmamıştı. Zaten savaşan bu insanların büyük bir çoğunluğu da milletin ne olduğunu bilmiyordu. İhtilal yapılıp ve sonuçta monarşiye bağlı yurtseverlik ateşi kendi kendine kendine söndükten sonra tarih eğitiminin gayesi artık sadece bilgi öğrenmekten ibaret kaldı. Bu devletin kahramanca şevk ve heyecana ihtiyacı yoktu. Elde edilmek istenen şey hiçbir zaman kazanılamayacaktı. Çünkü hanedana bağlı yurtseverlik, milliyet prensibinin hakim olduğu bir sırada askere sonuna kadar dayanma kuvvetini veremezse cumhuriyetçi inanç ve heyecanda bu hususta aciz kalır. Hiç şüphe yok ki cumhuriyet uğrunda parolası Alman milletini 4,5 yıl savaş meydanlarında tutamayacaktır. Bu harika hayali bulanların kendileri bile savaş meydanlarında çok daha az kalmışlardır. Gerçek ise şudur, düşmanlarımız bu cumhuriyeti kendisine yüklenen vergileri ödemeye ve toprak isteklerini sürekli imzalamaya hazır bulunduğu için rahat bırakmışlardır. Bu haliyle dünyanın sevgisini kazanmıştır. Bu durum şu örnekle gayet iyi anlatılır. Her zayıf yaratık, kendisinden istifade eden kimseler tarafından sürekli çetin karakterli bir kimseye tercih edilir. Düşmanlarımız tarafından bu hükümet şekline karşı gösterilen sempati, hükümetimizin mutlak bir mahkumiyeti anlamına geliyordu. Alman Cumhuriyeti seviliyor ve yaşamasına izin veriliyordu. Çünkü milletimizi esaret altında tutabilmek için Alman Cumhuriyeti'nden daha iyi bir müttefik bulmak mümkün değildir. İşte bundan dolayı bu muhteşem eserin yaşaması için iç ve dış düşmanlarımız ellerinden geleni yapmaktadırlar. Onlar için milli olan her türlü eğitim sisteminden vazgeçilebilir ve kahramanlarının naralarıyla yetinilebilir. Fakat onlar bu bayrak için kan dökmek gerektiğinde savaş meydanlarından tavşanlar gibi kaçarlardı. Irkçı devlet kendi hayatı için büyük bir mücadeleye girişmek zorundadır. Hayatını Davis planı sayesinde kurtaramaz. Devlet yaşamak ve emniyetini saklı tutmak için bir kenara ittiği şeylere bugün ihtiyaç duymaktadır. Devletin alacağı şekil besleyici ruh ne kadar değerli olursa ve bu şekilde beslenen ruh üstünlüklerini ne kadar çok ortaya koyar ve ispat ederse o devletin düşmanları ve karşıtları da o kadar çok olacaktır. İşte o zaman devlet en iyi savunma araçlarını silahlarında değil kendi milletinde bulacaktır. Devleti saldırıdan koruyacak şeyler kalelerin su doldurulmuş hendekleri olmayacaktır. Devleti en ateşli vatanseverlik ve aşırı bir milli şevk, şuur ve heyecanla dolu olan erkek ve kadınların meydana getirecekleri canlı duvar koruyacaktır. Eğitim konusunda üzerinde dikkatle durulacak bir başka konu da şudur. Eğitim ırkçı devlete milli gururu geliştirmek için imkan sağlamalıdır. Bu bakımdan bütün tarih eğitimi bu hususu göz önüne alarak medeniyetin genel tarihinden başlamalıdır.